Evet, geçen hafta yaptığımız toplantıdan dolayı konumuzu bitiremedik, biliyorum. Ve ben düşündüğüm, aslında biliyorsunuz önümüzdeki hafta Gensheim toplantımız var. Diriliş kutlaması için orada olacağız. Bizi de dualarınızda anımsayın, çok çok önemli. Orada Rab bizi etkin bir şekilde kullansın, kardeşlerin yararı için kullansın. Güzel bir paylaşım olsun, güzel bir toplantı olsun. Birbirimizden çok şey alarak ayrılalım oradan. Hepimiz birbirimize bir şeyler verelim, birbirimizden bir şeyler alabilelim. Ve tabii ki günümüzün, bu içinde bulunduğumuz günlerin anlamı Rabbimizin dirilişi. Biliyorsunuz diriliş konusunu defalarca yeri ve zamanı geldiğinde burada dile getirdim. Hatta düşündüm ki bugün yine aslında böyle bir konuyu ele alıp sizlerle paylaşayım diye. Ama sonra dedim ki boş ver, çünkü zaten bu konu mıncık mıncık mıncık mıncık yarım kala kala bir türlü bitiremedik. Şu konuyu bitirelim de sevgili Hanok'u bir tarafa bırakalım. Artık Hanok'la uğraşa uğraşa, onun oğlu Metuşalar'la uğraşa uğraşa bir türlü bir hal olduk çıktık. Onun için artık Yaratılış 5. bölümde yer alan Hanok'un durumuna baktık. Hanok biliyorsunuz Rab ile bütün zor koşullara karşın 300 yıl sadık bir şekilde ne oldu? Rab ile birlikte yürüdü. Bir ödül olarak da Rab onu ölümün o korkunç yüzünü görmesine engel oldu. Yanına aldı sevgili kardeşler. Evet. Geçen hafta değil ama ondan önceki yaptığım son konuşmanın özetini birazcık yapayım sizlere. Ondan sonra kaldığım yerden devam edeceğim. Şimdi anımsarsanız konuyu açıklamaya çalışırken Davut'un ettiği duası üzerinde durmuştum anımsarsanız. Ve orada 86. mezmurda 11. ayette Davut nasıl başlıyordu duasına? Ya Rab, yolunu bana öğret, senin gerçeğine göre yürüyeyim. Yani Davut'un ilk sözleri, Rab'den dileği, ona yolunu, Rabbin yolunu öğretmesi. Peki değerli kardeşler, Davut Rabbin yolunun ne olduğunu bilmiyor mu? Tabii ki biliyor. Ama dedim ki bilmiş olmasına rağmen eğer her duasında Ya Rab bana yolunu öğret diyorsa buna her birimizin ihtiyacı var. Her gün Rabbin önüne geldiğimizde Rabbin önünde aynı sözlerle dilekte bulunmamız gerekiyor ki Rab bize yolunu, o engin yolunu, o geniş yolunu, o zengin yolunu, bizim anlamakta bazen zorlandığımız o yolu bize adım adım öğretsin, bize adım adım açıklasın sevgili kardeşler. Onun için demiştim ki eğer sapmış bir yürek varsa o yüreği tekrar yola getirmenin, o yüreği tekrar ıslah edebilmenin, terbiye edebilmenin, doğru bir çizgiye getirmenin yolu Ya Rab yolunu bana öğretten geçiyor demiştim. Bu sapan yürek, bu acı içerisinde olan yüreğin kendine gelmesi için bizim bu tür bir duaya ihtiyacımız var. Eğer biz bu şekilde gayretle eğer dua edersek yanıtını 32. mezmurda Davut çok güzel bir şekilde yine veriyordu 8. ayette. Biz dua ediyoruz Ya Rab bize yolunu göster. Rab da diyor ki evet eğiteceğim seni, gideceğin yolu sana göstereceğim, öğüt vereceğim sana diyor. 8. ayette 32. mezmurda sevgili kardeşler. Demek ki Rab sözünde duruyor. Sadık bir Tanrı. Hamdolsun. Ben Rab'den istekte bulunduğumda o da istimi doğrultusunda ne yapıyor? Yerine getiriyor. Değerli kardeşler, ben dua etmesem bile Rab benim isteğimi, gereksinimi biliyor. Ama ben dua ettiğim zaman onsuz hiçbir şey yapamadığımın, yapamayacağımın kanıtını göstermiş oluyorum. Ya Rab deyip onun önüne duayla yaklaşmam ona olan güvenimi bana göstermiş oluyor. Etrafa bunu sergilemiş oluyorum. Şimdi böyle bir güvence karşısında bizlerin yanıtı ne olması lazım? Şimdi eğer Tanrı bu kadar harika bir güven veriyorsa bize, evet ben sana yolu göstereceğim, evet ben sana gerekeni öğreteceğim diyorsa, böyle bir güvence Tanrı bize veriyorsa, o zaman bizim yanıtımız ne olması lazım diye bir soru sormuştum sizlere. Böyle bir güvence karşısında bizim yanıtımız nasıl olması lazım? Böyle bir soru sordum sizlere. Hatırlıyor musunuz? Nasıl bir yanıt olması lazım? Evet ya Rab, ben de senin gerçeğine bağlı bir şekilde kalacağım olmalıdır. Rab eğer bu kadar güzel bir güvence veriyorsa bize, benim de ona yanıtım evet ya Rab. Ben de bu gerçekte, bu doğrultuda kalarak yürüyüşümü devam edeceğim. Eğer ona içten hizmet etme arzusu varsa, onun yolunda gayretli bir şekilde yürüme arzusu varsa sevgili kardeşler, durum ve şartlar ne olursa olsun her zaman ona bakmak ve ona yaraşır bir şekilde adımlarımızı atmamız gerekiyor. Ve sonra şöyle devam ettim. Rab'de imana yaslanarak yürümek aynı zamanda da ilerleyerek büyümek demektir dedim. Yani Rab'de isen yerinde durmuyorsun, bir hareket var, ileriye doğru bir gelişme var. Bu düşünceyi bir ayetle destekledim. Koloseliler 2. bölümde. Koloselilere yazılan mektubun 2. bölümünde bir ayetle bu düşünceyi desteklemiştim. 2. bölüm 6 ve 7. ayetler. Ne diyordu? Bu nedenle Rab İsa'yı nasıl kabul ettinizse onda öylece yaşayın. Yani sapmadan yaşayın. Şükranla dolup taşarak onda köklenin ve gelişin. Size öğretildiği gibi imanda güçlenin. Şimdi bu Koloseliler yazılan mektubun 2. bölümündeki sözler, okuduğum bu sözlere baktığımız zaman demiştim ki çok ilginç, aslında temel bir sıralama var dedim burada. Bu ayet içerisinde çok harika bir dizi var. Ve o diziye baktığımız zaman her bir maddesi, her bir noktası birbiriyle ilintili, bağlantılı. Bakın ne diyor değerli kardeşler? Eğer bizler Rab İsa Mesih'te yaşıyorsak, ne diyor önce ayetin ilk başında? Onda yaşayın diyor, değil mi? Eğer ben Rab'de gerçek anlamda yaşıyorsam, yaşamaya gayret ediyorsam, o zaman ne olacaktır yaşam gerçekleştiğinde? Bu ayete göre arkasından ne geliyor? Köklenme geliyor, değil mi? Demek ki Rab'de yaşadığımız zaman derinlere doğru, ona doğru kök salmaya başlayacağız. Demek ki yaşayacağız, yaşamak köklenmemize neden olacak. Köklenme ne yapacak? Diyor ki gelişmemizi sağlayacak ayete göre. Ve ondan sonra gelişme ne diyor? Güçlenmemizi sağlayacak. Görebiliyor musunuz? Rab'de yaşamanın getirdiği sonuç köklenmek, gelişmek, güçlenmek. Ama güçlenmek istiyorsak, köklenmek istiyorsak, gelişmek mi istiyoruz? Bunun koşulu ne? Söyleyin, nedir bu koşulu? Şimdi az önce söyledim. Güzel, hepsi doğru. Bu ayete göre eğer güçlenmek, köklenmek, eğer gelişmek, büyümek istiyorsa koşul nedir? Sadık kalmak, doğru. Bu ayete göre yaşayın, değil mi? Yani bunun tek bir koşulu var değerli kardeşler. Çok basit aslında. 2 kere 2 4 gibi bir şey. Yani yaşamak, eğer Rab'de yaşıyorsam ağacın toprakta kaldığı gibi, toprakta kalıyorsa meyve var. Aynı şekilde ben Rab'de yaşıyorsam kök salmak mümkün. Rab'de yaşıyorsam güçlenmem mümkün. Rab'de yaşıyorsam gelişmem mümkün. Ürün getirmem mümkün. Ama Rab'de değilsem, orada buradaysam benim onda kök salmam mümkün değil. Kök salma olmadığı zaman ne oluyor? Köklenme yoksa ne oluyor? Gelişme, güçlenme söz konusu olmuyor. O zaman gelen fırtınalara karşı çok rahat bir şekilde sallanıp küt diye düşmemiz çok doğal hale gelmiş oluyor sevgili kardeşler. Onun için Matta 13. bölümde, Matta 13. bölümde 21. ayetin ikinci kesiminde Matta 13-21 ikinci kesim. Orada bakın ne diyor? Kök salmadığı için ancak bir süre dayanan kişidir. Yani kök salmadığın zaman Rab'de olmadığın için, Rab'de yaşamadığın için köklenme mümkün değil. Diyor ki o zaman diyor kök salmadığı için ancak bir süre dayanan kişidir. Sıkıntıya ya da zulme uğrayınca sendeleyip düşer diyor. Neden? Kök salmadığı için. Kök derine doğru gitmediği için. Yani Rab'de hayatını sürdürmemiş olduğu için sevgili kardeşler. Demek ki biz onunla birlikte yürümeye gayret ettiğimiz zaman sevgili kardeşler ve özen gösterdiğimizde imanda güçleniyoruz, imanda gelişiyoruz, imanda gerçekten değişime uğruyoruz değerli kardeşler. Ama dikkat edin, eğer bu gayret yoksa, eğer bu gayret yoksa, onda kalma yönünde bir çaba yoksa. Yani biliyorsunuz şeytan bir şekilde bizi saptırmaya çalışıyor değil mi? Değişik olayları kullanaraktan. Ama biz o saptırmaya karşı, o dirence karşı biz bir direnç göstermiyorsak düşmemiz çok kolay. Ama biz Rab'de kalarak o direnci gösterdiğimiz zaman, biz o direnci, o gayreti gösterdiğimiz zaman, o zaman bizim yüreğimizde o verdiğimiz çaba, o gayret neye dönüşüyor biliyor musunuz? Sevince dönüşüyor. Sevince ve esenliğe dönüşüyor sevgili kardeşim. Ama tersi, sevinç ve esenlik yürekte olmuyor. O gayret olmadığı için. Onun için ben diyorum ki Rab'de olmak güzel. Rab'den almak güzel. Rab'den öğrenmek güzel. Ama öğrendiğimizi de bulunduğumuz alanlarda başkalarına götürmek, başkalarına vermek de çok önemli. Hatta bir örnek verdim. Dedim ki yiyin, yiyin, yiyin. Eğer yediğinizi mide eritmiyorsa ne oluyor? Mide ekşimesi oluyor değil mi dedim. Neden ekşime oluyor? Bağırsaklar iyi çalışmıyor, mide iyi çalışmıyor. Aldığını eritemiyor. Eritemediği için mideye alınmış olan gıda orada ekşimeye dönüşüyor. Yani bir şekilde alkolleşiyor. Alkolleşiyor ve midemizin ekşimesine neden oluyor. O açıdan sevgili kardeşler dedim ki imanlı bir göl değil bir akarsu olması lazım. Göl alır alır alır. Bir akıntısı yoksa ne yapar? Bir süre sonra kokmaya başlar. Kurtçuklaşmaya başlar. Doğru mu? Ama akarsu ise bir akıntısı varsa aldığınızı, öğrendiklerinizi başkalarına verebiliyorsanız ya da yaptığınız, verdiğiniz hizmet alanlarında öğrendiklerinizi harcıyorsanız eğer hem gelişme oluyor hem de hizmet ettiğin alandaki kişilere sevinç olmuş oluyorsun. Onlara yeterince bereket olmuş oluyorsun sevgili kardeşler. Bunu açık bir şekilde ifade etmiştim. Ve insanın yüreğinde sevinç ne zaman oluşuyor? Yine geçen hafta değil, ondan önceki hafta, iki hafta önce söylemiştim. Sevinç insanın yüreğinde nasıl oluşuyor? Sevinç neyin göstergesi ya da öyle bir soru sorayım. Sevinç kişinin sevinci, insana bakıyorsun, yüreğine ona bakıyorsun, sevinç içerisinde. Bu sevinç neyin sonucu? Ya? Evet. Çok doğru. Kutsal Ruh'un içimizde yaşadığını göstergesi. Ama bazen Kutsal Ruh'un içimizde olduğunu biliyoruz ama sevinç yok. Ha. Yani buradaki koşul ne? Kutsal Ruh ile beraber onun yönetiminde, ona bağlı bir şekilde isek ancak o sevinç gerçek anlamda varlığını, kendini gösterebiliyor ya da o sevinç bizim yüreğimizde harika bir şekilde gösteriyor. Onun için ben iki hafta önce demiştim ki yüreklerden yükselen sevinç nameleri, hamd ve teşekkürler büyümüşlüğün, gelişmişliğin, olgunluğun göstergesi. Yani bir kişi olgunluğa doğru ilerliyorsa, gelişiyorsa, büyüyorsa onda sevinç ve esenlik doruk noktada sevgili kardeşler. Gelişme yoksa, büyüme yoksa, olgunluğa doğru bir ilerleme söz konusu değilse yürekte sevinç de yok. Anlatabiliyor muyum? Olgunlaştıkça bir meyve bile ham meyveyi yediğiniz zaman ağzınız burnunuz buruşuyor değil mi? Mesela bir ham elmayı ısırın. Ağzınız burnunuz böyle yamuluyor, sekiz oluyor. Böyle yamuluyor değil mi? Ama olgun bir meyveyi ısırdığınız zaman büyük bir zevk alıyorsunuz, tat alıyorsunuz. İşte sen olgunluğa doğru ilerlediğin zaman o tat ruhsal kapsamda sevinç oluyor değerli kardeşler. Sevinci yüreğimizde görmek istiyorsak olgunluğa doğru yol almamız lazım, ilerlememiz lazım sevgili kardeşler. Bizim ilişkimiz bu noktada olduğunda o zaman o da ne yapacaktır? Kendi üzerine düşeni yapacaktır. Mezmur 48'den bir ayet okudum. Mezmur 48'den bir ayet okudum. 14. ayetti. Mezmur 48 ayet 14. Biz onunla beraber hareket ettikçe, olgunluğa doğru ilerleme yönünde gayret ettikçe ne diyor? Ayet ne diyor 14. ayet? Bulan hemen okusun. Bakın çok güzeldir değil mi? Bize hep yol gösterecek. Bize hep yol gösterecek. Eğer biz ilerleme, bakın dikkat edin, çok basit bir şey söyleyeceğim. İlerleme yönünde, olgunluğa doğru ilerleme yönünde ilerlemeyi devam ettirdikçe ne sözü veriyor? Hep bize yol gösterecek. Bir kişi ne zaman yol gösterilmeye ihtiyacı var? Durduğu, ben duruyorsam bana yol göstermeye ihtiyaç var mı? Ben durduğum yerde duruyorum değil mi? Ama ben ilerliyorsam benim ihtiyacıma birileri bana yol göstermesi lazım. Doğru mu? Ha, eğer ben ilerlemeye devam edersem, Rab'de ilerlemeyi sürdürürsem, Rab'de o sözü veriyor ki ben de size hep diyor. Bakın altını çizin o hep sözünün. Hep yol göstereceğim. Siz ilerledikçe ben de size yol göstereceğim. Siz ilerledikçe ben de kendi üzerime düşeni fazlasıyla yapacağım diyor Tanrı. Ben diyorum ki bundan daha teselli edici bir söz var mı? Değerli kardeşler, Rab bizi ne kadar güzel teselli ediyor. Yaşam iniş çıkışlı, hayal kırıklıklarıyla dolu, çekilmez bir yolculuk olabilir dedim. Değil mi? Ve hatta bir örnek verdim. Düşünün, bilmediğiniz bir ülkede, herhangi bir ülkeye gittiğiniz zaman dedim, orada hep turizm büroları vardır dedim ben. Değil mi? Neden turizm büroları vardır demiştim. Hatırlıyor musunuz? Turizm büroları ne için vardır? O ülkeye gelen turistin daha huzurlu, esenlik içerisinde yolculuk yapmasını sağlamak için. Yani bilmediğin bir ülkede sana öncülük etmeyen, rehber olmayan biri varsa, yani kendi başına kendini rahat hisseder misin Allah aşkına? Gözünü uyku bile tutmaz. Doğru mu? Bir rehbere ihtiyacın var. Aynı şekilde ruhsal kapsamda da aynı şekilde sevgili kardeşler. Şöyle düşünün. Ben bu iman yolculuğu dedim, yani yolculuk, iman hayatı bir yolculuktur dedim. Bu iman yolculuğunu yaparken bir rehbere sahip olmak, bir yol gösteren, bir kılavuz, kılavuzluk, bize kılavuzluk yapan birine sahip olmak kadar güzel bir şey yok. Değerli kardeşler, bu iman yolculuğunu biz sürdürürken yalnız değiliz. Bunu söylemek istiyorum. Rab bize öncelik ediyor. Hatta Martin Luther'den bir örnek vermiştim. Martin Luther ne demişti? Hatırlıyor musun ne demişti? Değil mi? Çok doğru. Olsun ama doğru düşündün. Ona benzer bir şey. Yani Tanrı yolunun nereye gittiğini ben bilmiyorum ama o yolda bana rehberlik edenin kim olduğunu biliyorum. Ya değerli kardeşler, bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Ben şunu biliyorum. Ben bu yolculukta ilerliyorum. Ama ben bu yolculukta ilerlerken bana rehberlik eden biri var. Diri Tanrı. Ben onun kim olduğunu biliyorum. Pavlos ne demişti? Kime iman ettiğimi biliyorum diyor. Siz biliyor musunuz kime iman ettiğinizi? Peki kimin size önderlik ettiğini, rehberlik ettiğini biliyor musunuz? O zaman o şekilde yaşayın. Kime iman ettiğinizi bilerek, kimin rehberliği altında, öncülüğü altında adımlarınızı attığınızı bilerek o içtenlikle, o gayretle hayatınızı sürdürmeye, iman yaşamını sürdürmeye gayret edin. Özen gösterin sevgili kardeşler. Burada noktalamıştım hatırlarsanız. Değil mi? Şimdi kaldığımız yerden devam edelim birlikte. Evet. Bana öncülük edenin, bana kılavuzluk edenin kim olduğunu biliyorum. Ama bizim Rabbimiz sadece ve sadece öncülük etmekle kalmayacak. Aynı zamanda da ne yapacaktır? Bizleri teselli edecektir. Bu harika. Bunu önce içimize sindirelim. Bu yolda ilerlerken güvenilir bir rehberimiz var. Nokta. Bu yolda ilerlerken bizim güvenilir bir rehberimiz var. Aynı zamanda da sahip olduğumuz rehberimizin bizleri teselli ederek güçlendirmiş olması da ayrı bir nokta. Bakın, hem bize yol gösteriyor, bununla kalmıyor, hem teselli ediyor, hem de ne yapıyor? Güçlendiriyor bizi. Bakın, yasanın tekrarı, Musa'nın 5. kitabı, yasanın tekrarı, Musa'nın 5. kitabı, 33. bölüm, 25. ayet, 33-25. Orada ne diyor? Aşer için söylenen sözler bunlar. Ama bu Aşer için söylenen sözler bizim için de geçerli sözler. Sevgili kardeşler. Ne diyor orada? Gücün yaşamın boyunca sürecektir diyor. Kimin gücü? Aşer için söyleniyor. Aşer Rab'be bağlı bir kişi. Gücü Rab'den alıyor. Ama sen bu yolculukta ilerlerken o güç, Rabbin sana verdiği güç ne diyor? Yaşamın boyunca devam edecek. Teselli etmiyor mu bu söz? Bak, demek ki bizim Rabbimiz sadece öncülük yapmıyor. Aynı zamanda da öncülük yaparken, bize yol gösterirken gereken gücü de veriyor sevgili kardeşler. Bakın, güç istemenize gerek yok. Güç sende. Rab sende olduğu için güç sende. Hem teselli ediyor, hem öncülük ediyor, hem de gereken gücü yaşamın boyunca, dikkat edin. Altını o şekilde çizin. Yaşamın boyunca. Buradaki bedensel varlığın devam ettiği sürece, orada zaten ihtiyacın olmayacak Rabbin yanına gittiğin zaman. Ama buradaki hayatın devam ettiği sürece Rabbin gücü seninle birlikte devam edecek. Değerli kardeşler. Yeşaya da farklı şekilde söylüyor bunu. Çok iyi bilinen bir ayet. 40. bölüm 31. ayet. Yani şunu söylemek gerekiyor sevgili kardeşler. Bu yaşam içerisinde ilerlerken tabii ki zorluklarımız var, sıkıntılarımız var değerli kardeşler. Ama en azından şunu bilmek zorundayız. Bu zorluklar içerisinde gücümüz hiçbir zaman eksik olmayacak. Bunu sadece bilin. Sıkıntımız var. Sorunlarımız var. Değil mi Hava? Var. Dertlerimiz var. Acılarımız var. Ama güçten yoksun değiliz. Gücümüz eksik değil. Kesinlikle bunu aklınızdan çıkartmayın. 40. bölüm 31. ayet. Niye? Çok iyi bilinen bir ayet. Ne diyor? Rabbe umut bağlayanlarsa taze güce kavuşur. Kanat açıp yükselirler kartallar gibi. Koşar ama zayıf düşmez. Yürür ama yorulmazlar. Kimler bunlar? Söyle, çok güzel. Rabbe umut bağlayanlar. Bak, eğer umudun Rab'deyse eğer, umudunu Rabbe bağladıysan eğer, ona sımsıkı sarılmışsan eğer, diyor ki o zaman taze güce. Bakın, hatırlarsanız Süleyman Ağıtlar kitabının 3. bölümünden bir bölüm alıp sizinle paylaşmıştım hatırlarsınız. Orada Rabbin sevgisinin hiç tükenmeyeceğini, her sabah onun lütfunun, onun merhametinin her sabah tazelendiğini, yani Tanrı ne yapıyor? Her sabah tazeliyor. Her sabah yeni bir merhamet veriyor. Her sabah yeni bir sevgi veriyor. Her sabah yeni bir güç veriyor. Aynı. Anladığım benim burada bu. Taze güce kavuşur diyor. Eğer umudum Rab'de ise yarın benim gücüm, bugün kullandığım güç olmayacak. Benim bugün kullandığım güç olmayacak. Yarın bana bambaşka bir güç olacak. Eğer umudum ona bağlıysa. Değerli kardeşler. Ve bir kardeş bu ayet hakkında şöyle bir açıklamada bulunuyor. Diyor ki bu 31. ayetle ilgili, Yeşaya 40. bölüm 31. ayetle ilgili diyor ki birinci olarak diyor genç imanlı kartallar gibi kanat açıp yükselecektir diyor. Genç imanlı. Ve ikinci diyor ki yetişkin imanlı ise koşacaktır diyor. Yetişkin imanlı koşacaktır diyor. Üçüncüsü de olgun olan imanlı da, kendinizi olgun olaraktan görüyorsanız eğer, olgun imanlı ise diyor yürüyecektir. Ama diyor ki kendinden emin bir şekilde Rab'de kalarak yürümeye devam edecektir. Olgun imanlı yürüyor. Genç imanlı koşuyor. Genç imanlı kanat gerip yükseliyor. Ve ne dedik? Yetişkin imanlı da at gibi koşuyor. Ama olgun imanlı kendinden emin, o koşma sürecini bitirmiş. Değil mi? O yukarılarda uçma sürecini bitirmiş. Artık kendinden emin bir şekilde yavaş yavaş yürümesine devam ediyor. Yine bir yerde okumuştum bu yürümeyle ilgili olarak da. Onu da söylemek istiyorum. Ve adam kilisede vaaz ediyor, bir vaiz. Kilisede vaaz ederken oradaki kardeşlere diyor ki kiliseyle ilgili. Ben de bazen diyorum ya bu kilisenin gerçekten ayakta durması gerekiyor değerli kardeşler. Her biriniz bu kilisenin de bulunan hizmetlerin birer parçası olun yönünde sizi teşvik ediyorum hatırlarsanız. Bu kardeş de onları bu yürüme konusunda teşvik ediyor ve diyor ki kardeşler diyor bu kilise, bu gördüğünüz bu kilise, bu bizim kilisemiz, yürümesi gerekiyor diyor, yürümesi. Arkadan kilise ihtiyarlarından biri diyor ki amin kardeşim diyor. Büyük bir yüreklilikle. Ondan sonra vaiz devam ediyor. Diyor ki kardeşler diyor aslında bu kilisenin diyor koşması gerekiyor, koşması. O ihtiyar tekrar sesini yükseltiyor. Diyor ki amin kardeşim, hamdolsun diyor. Bu kardeş, vaiz kardeş tekrar devam ediyor vaazına. Ve diyor ki, sevgili kardeşim diyor, bu kilise uçması gerekiyor diyor. O da diyor ki, haleluya. Ve vaiz sözlerine şöyle devam ediyor. Ama sevgili kardeşler diyor. Bu kilisenin, bu kiliseyi uçurabilmek için para gerekiyor, para. O zaman bu kardeş ne diyor biliyor musun? O haleluya hamdolsun diyen kardeş. Bırak kardeş yürüsün, yürüsün diyor. Bırak kardeş yürüsün, yürüsün diyor. Para konusunda söylemek istemiyorum ama değerli kardeşler, kim olursan ol, bu dünyada Tanrı'yla birlikte yürümeye karar verdiysen eğer, dikkat edin, Tanrı'yla birlikte yürümeye karar verdiysen eğer, bunun bir bedeli var. Doğru mu? Ama bu bedel sizi ürkütmesin. Rabbimiz gerekeni yaptı zaten bizim için. Ve biz o bedeli öderken hayatımızda değişik şekillerde Rab bize gereken desteği verecektir. Onun için bu yönde hiç ama hiç kaygı çekmeyin. Rab'de yürüyoruz, Rab'de yaşıyoruz ve bu Rab'de olmanın da bir bedeli var. Ve bu bedeli de biz değişik şekillerde ödüyoruz. Ama öderken de değerli kardeşler, hamdolsun ki yalnız değiliz. Rabbin gücü bizimle birlikte. Evet. Teşekkür ederim hatun. Güç verdiyse ne mutlu bana. Ne mutlu bana. Ne mutlu bana. Bakın, bir, bizlere öncülük ediyor. İki, teselli edip bizleri güçlendiriyor. Üç, bir şey daha yapıyor. Bizleri koruyor. Bakın bu çok önemli. Öncülük ediyor. Teselli edip güçlendiriyor ama bu yetmiyor. Gözü bizde. Bizleri her durumda ne yapıyor? Koruyor hamdolsun sevgili kardeşler. Demek ki bu bizleri teselli etmesi lazım. Açın, çok iyi bilinen bir mezmur. Bu mezmuru yalvarırım size, yalvarırım size. Bu mezmuru her zaman, her sıkıntılı durumdayken bu mezmurun şu ayetlerini lütfen anımsayın. Ezberleyebiliyorsanız ezberleyin. İkinci ve üçüncü ayetler. Mezmuru söyleyeyim. 18. mezmur. 18. mezmur çok çok iyi bilinen bir mezmur. Hatuna da ben çok sık sık kullandığım bir mezmurdur bu. Bu mezmurun bu sözlerini ezberleyin. 2 ve 3. ayetler. 2. ayet ve 3. ayet. Ne diyor? Bir kardeş okuyabilir. Buldu mu? Bilmiyorum. Oku bakalım Eylem. Ya bundan daha büyük bir güvence olabilir mi sizce? Lütfen iyice bakın, bak yavaş yavaş okuyalım. Gerçi Eylem de yavaş okudu, gayet güzel okudu. Rab benim kayam, sığınağım, kurtarıcımdır. Şöyle bir şey içimden geldi, size söyleyeyim. Ben bunu okurken içinizden size söyler misiniz bunu? Yani bir onay olaraktan söyler misiniz? Eğer Rab sizin kayanızsa. Eğer gerçek anlamda kurtarıcınızsa. Siz de sesi tamam. Hava. Ben dedim yani bazıları çekiniyor ya o açıdan. Sesle güzel bir beyan olsun. Söylemiş olmak için değil. Ama gerçekten içimizden geliyorsa söyleyelim. Çünkü içimizden geldiğini ben görmeyeceğim. Sizin içten mi söylüyorsunuz, dıştan mı söylüyorsunuz? Rab benim kayam. Hadi. Hadi söyleyin o zaman hep beraber. 1, 2, 3. Rab benim kayam, sığınağım, kurtarıcımdır. Tanrım kayam, sığınacak yerimdir. Kalkanım, güçlü kurtarıcım, korunağımdır. Övgüye değer Rabbe seslenir. Kurtulurum düşmanlarımdan, kurtulurum sıkıntılarımdan. Bundan daha büyük bir güvence olabilir mi sizce? He? Demek ki gereksinim duyduğumuz her an o hazır olduğunu burada anlıyoruz. Ne zaman gereksinimin var? Rab her an hazır değerli kardeşler. Bunu açıkça burada görüyoruz. Düşmanının saldırılarına karşı tek sığınağımız olduğunu gösteriyor. Düşmanlara karşı tek sığınılacak yerin Rabbimiz olduğunu anlıyoruz. Ve bir taraftan onun ateşli oklarına karşı da bir kalkan olarak korunuyoruz. Hem bizim sığınağımız hem de şeytan bize ateşli oklarını gönderirken kalkan durumunda. Hem korunak durumunda hem de kalkan durumunda. Ya bu durumda mümkün mü? Eğer sen o kalkanı elinde tutmazsan, yani bu nedir? Umudunu Rabbe bağlamazsan, sırtını Rabbe yaslamazsan, tabii ki o ateşli oklar seni kafaüstü getirecektir. Ama sen ona sığınırsan, fırtınalar arttıkça daha da çok sığınırsan, o da sana kalkan olmaya, sığınak olmaya devam edecek sevgili kardeşler. Bu kadar açık, bu kadar net. Zayıf, güçsüz ve bitkin, yorgun olduğumda bizlere ayağa kaldırıp bina edecek, sevgisiyle saracak ve bizi koruyacak, hamdolsun. Biz bu zor olan inişli çıkışlı yolda ilerlerken, yolculukta ilerlerken gerçekten de bizi seven birinin olması, bizi teselli eden birinin olması, bizi yalnız bırakmayan birinin olması, bizi gerçekten aslında haykırmamıza neden olması lazım. Daha çok böyle coşkuyla hamdolsun ya Rab, şükürler olsun ki iyi ki varsın noktasına getirmesi lazım sevgili kardeşler. Ama bir şey daha söyleyeceğim. Bu iman yolculuğu öyle bir yolculuktur ki sevgili kardeşler, aynı zamanda bizleri yuvaya götüren bir yolculuk. İman yolculuğunda ne dedik? Bizlere öncülük ediyor. İkincisi dedik, bizlere öncülük ederken gerekli olan gücü sağlıyor ikinci olarak. Ve arkasından da üçüncü olarak ne yapıyor o yolculuk ilerlerken? Bizleri gözetiyor, bizleri koruyor. Ve dördüncü olarak bu yolculuk yaparken bu yolculuğun sonu var. Sonu olan bir yolculuk. Yani biz nereye gittiğimizi biliyoruz. Dördüncü nokta değerli kardeşler, bu yolculuk öyle bir yolculuktur ki bizi Rabbin yanına, sonsuz yaşama, yani yuvaya götüren bir yolculuk. Dört tane nokta, dört ayaklı masa gibi düşünün. Dört tane bacak öncülük ediyor, güçlendiriyor, koruyor ve ne yapıyor? Yuvaya götürüyor. Yuvaya götürme güvencesini veriyor değerli kardeşler. Dört tane ayak dikiliyor. İbraniler 11. bölümde ne okumuştuk? Hatırlayın. 5. ayette Hanok hakkında 11:5. Hanok hakkında ne okumuştuk? Hanok ölümü tatmamak üzere yukarı alındı diyor. Ölümü tatmamak üzere yukarı alındı. Ve bu yukarı alındı sözü İbranicesi ise onun İbranice olaraktan karşılığı karşı tarafa geçti. Yani şöyle düşünün, bir dere akıyor gürül gürül. Tanrı ne yapıyor? Hanok'u alıyor, ayağı ıslanmadan karşı tarafa geçiriyor. Buradaki anlamı bu. Yani ölümü görmeden, ayağı ıslanmadan ne yapıyor onu? Karşı tarafa geçiriyor. Onunla birlikte sonsuza dek olabilmesi için. Şimdi Vahiy 3. bölümde 7 kilise hakkında konuşurken, özellikle Sart topluluğu hakkında çok güzel bir ifade var. Sart kilisesi için, Sart'taki topluluk için bu söyleniyor bu sözler. 4 ve 5. Ayetler. Üçüncü bölüm, vahiy üçüncü bölüm, 4 ve 5. ayetler. Bakın ne diyor. Beyazlar içinde benimle birlikte yürüyecekler. Çünkü buna layıktırlar. Galip gelen böylece beyaz giysiler giyecek. Onun adını, dikkat edin, yaşam kitabından hiç silmeyeceğim. Babamın ve meleklerinin önünde o kişinin adını açıkça anacağım diyor. Ben burada çok büyük bir vaat görüyorum. Onun adını, yani bizim adımızı Rab'be umut bağlayan, ona sımsıkı sarılan, onunla birlikte yürümeye gayret içerisinde olan yaşam kitabından diyor, hiç ama hiç silinmeyecek. Şimdi biz bu yaşam kitabına ne zaman yazılıyoruz? Tabii. Sadık olduğumuz için mi yaşam kitabına sarılıyoruz? Hayır. Sadık olmasak da, üzerimize düşeni yapmasak da, biz iman ettiğimizde eylemin dediği gibi, Rab ile birlikte yürümeye karar verdiğimizde yaşam kitabına adımız yazılıyor. Peki bu yaşam kitabına yazıldıktan sonra, adımız yaşam kitabında yer aldıktan sonra o yaşam kitabından çıkmak mümkün mü? O yaşam kitabından çıkmak mümkün mü? Şimdi ama bak şöyle söyleyeyim. Eğer yaşam kitabından çıkmak mümkünse o zaman Yuhanna 10. bölümün 28. ayetini açın. O zaman o ayeti orada yer almaması lazım o ayet. Yuhanna 10 ayet 28. Eğer benim yaşam kitabından çıkmam eğer mümkünse o zaman bu ayetin burada olmasının hiçbir anlamı yok bence. 10. bölüm 28. ayet ne diyor Eylem? Bitti. Kim veriyor sonsuz yaşamı? Rab veriyor. Ve kimse, şu soruyu soruyorsun. Bu hiç kimse, kaç kişi ki beni Rabbin elinden alacak? Her zaman yeri geldiğinde burada söylüyorum ya, benim sonsuz hayatım Rabbimin beni nasıl tuttuğuna bağlı. Benim Rabbi nasıl tuttuğuma bağlı değil. Öyle olsa ben 50 bin kez terk edilirdim. Ama hayır, Rabbin beni nasıl tuttuğuna bağlı. Onun için bizim yaşamımız sonsuz, yaşamımız sonsuz olduğu için sonsuz. Kaybolması mümkün değil. Ama dikkat edin, sen o yaşam kitabına girmek için itilmiyorsun. Kararı kendin veriyorsun. Tanrı'nın sözü kutsal ruh seni hazırlıyor, bırakıyor. Sen evet kararını verdiğin zaman yaşam kitabına adın yazılıyor. Çıkman tabii ki o zaman mümkün değil. Ama karar vermende zorlama yok. Sen karar veriyorsun, mühürlendin. O mühürü ancak açacak olan vahiy 5. bölümde kuzudan söz ediyor İsa Mesih'in kendisi. Başka hiçbir güç bunu bozacak yeterlikte değil değerli kardeşler. Bunu açık bir dille bir kez daha size hatırlatmış olayım sevgili kardeşler. Evet. Göksel yuvadayken vahideki sözler bize neyi hatırlatıyor? Beyaz giysilerle birlikte Rabbimizle birlikte yürüyeceğiz. Doğru mu? Beyaz giysiler neyi gösteriyor size? Beyaz neyin simgesi? Değil mi? Temizliğin, paklığın, arınmışlığın. Demek ki bu neyi simgeliyor? Aklanmış olanları simgeliyor. Yani biz iman ettik, yeniden doğduk ve ne oldu? Günahlı olmamıza karşın bedel ödendi. İsa'nın dirilişiyle de aklanmamız gerçekleşti. Ve beyaz giysileri giyme hakkını elde ettik. Recep değil. Recep'in iyi işleri değil. Rab bunu benim için yaptı. Ve en önemli olan nedir biliyor musunuz? En önemli olan senin adının yaşam kitabında olup olmadığı. Yani yeniden doğup doğmadığın asıl önemli olan. Eğer yaşam kitabında isen, eğer yeniden doğduysan, beyaz giysilerle birlikte, o sonsuzluk içerisinde, Rab ile birlikte, sevinç içerisinde yürüyeceksin. Bu güzel mi? Güzel değil mi? Hani vaftiz olanlara giydiriyoruz ya beyaz giysiler. O beyazlıktan çok daha farklı beyazlık. Gözler böyle kamaşıyor beyazlıktan. Rab ile birlikte. Rab ile birlikte sevgili kardeşler. Demek ki yeniden doğumla gerçekleşen bu yolculuk, yeniden doğumla başlayan bu yolculuk nasıl son buluyor? Yuvada son buluyor değerli kardeşler. Demek ki bu yolculuk bizi adım adım, adım adım yuvaya götürüyor. Amin. Rab bizi, bize öncülük ediyor. Rab bizi ne yapıyor? Gerekli olan gücü veriyor, sağlıyor. Arkasından ne yapıyor? Gücü vermekle kalmıyor, aynı zamanda da koruyor. Aynı zamanda da bu yolculuk bizi alıp bir sonuca götürüyor. Yani hedefi olan bir yolculuk. Hedefsiz değil, amaçsız bir yolculuk değil hamdolsun. İman yolculuğunun bir amacı var. Sonsuz yuva. Hanok iman etti. Ve bunu nasıl gösterdi? Hanok nasıl gösterdi bunu? Ha? Yani Rab'de yürüyerek gösterdi bunu. Recep iman etti. Ben bunu nasıl göstermem gerekiyor? Rab'de yürüyerek göstermem gerekiyor. Hacı iman etti. Rab onu korkunç bir süreçten geçirdi ve kurtardı. Ama onun imanetini ben nereden göreceğim? Rab ile yürüyüşünde göreceğim. Hayatınıza baktığım zaman Rab ile olan yürüyüşünüz bana gerçekten de şunu gösterecek. Evet. Sen Rab ile birlikte yürümeye karar vermiş bir kişisin. Ve sonra ne oldu? Hanok Tanrı ile yürüdü. Tanrı da ne yaptı? Onu ödüllendirdi. Ne ile ödüllendirdi? Yanına almakla ödüllendirdi. Rab bizi de ödüllendirdi. Neyle ödüllendirdi? Sonsuz yaşamla. Biz burada hala yaşıyoruz. Ama biz oraya gittiğimiz zaman, dikkat edin, biz oraya gittiğimiz zaman tabii ki günah yargısı yok. Ama verdiğimiz hizmetin bir karşılığı olacak. Ödüller olacak. Aferin iyi hizmetçi hava. Al sana. 10 kuruş. Aferin sana Özlem. Al sana 3 kuruş. Kafadan atıyorum. Bak kimse alınmasın üzerine. Aferin sana Sami. Al sana 1 kuruş. Aferin sana İshak. Al sana 100 kuruş. Tersi de olabilir ha. Çevirin onu. Tersi de olabilir. Yargı yok. Ölüm yargısıyla karşılaşmayacağız andolsun. Ama ödül var. Rab bizi sonsuz yaşamla ödüllendirdi. Ama orada ödüller var. O zaman diyor ki, öyle koşun ki ödülü siz alasınız. Demek ki iman yolculuğu hedefi olan bir yolculuk. O hedef belli bir hedef. Ve kesin bir hedef. Ama o hedefte sevinci dolu dolu yaşayabilmek için insan biraz da böyle hediye alan sevinir değil mi? Hediye alıp da sevinmeyen var mı aramızda? Birisi size hediye ettiği zaman doğum günün kutlu olsun al sana şunu der. Dediği zaman da Weihnachten döneminde Noel zamanında al bu hediyeyi dediğin zaman siz seviniyor musunuz? Üzülüyor musun? Hediye aldığı zaman seviniyor musun, üzülüyor musun? Seviniyorum değil mi? Hediyeyi alıp da üzülen var mı? Yok. O zaman ben düşünüyorum yani Rab gerçekten harika bir şey. Ben her zaman diyorum ki ya Rab ben senin huzuruna çıktığım zaman şunu desem benim için en güzel şey olacak. Aferin Recep hiç olmasa bir kişiyi Rab'de yetiştirdin. Benim başka hiçbir şeye şeyim yok. Ya da kilise ayakta bütün zorluklara rağmen 20-25 kişilik bir cemaat oldu ama ayakta, bütün zorluklara, fırtınalara rağmen ayakta duruyor. Benim için en büyük ödül. Bunu yürekten söylüyorum sevgili kardeşler. Yürekten, candan söylüyorum. Emin olun. Evet. Yavaş yavaş geldik sona. Hanok Tanrı'yla beraber yürüdü mü? Evet. Peki hatırlayın, Hanok Tanrı'yla yürümeye başladığında o dönem, o süreç nasıl bir süreçti? Çok kolay bir süreç miydi? Tekniğin bol olduğu bir süreç, ekmek elden su gölden bir süreç miydi? Hayır. Hatırlayın, Yaratılış 6. bölüme bakın. Yaratılış 6. bölümde bir ayet okumuştuk, hatırlıyor musunuz? Yaratılış 6'da bir ayet okuduk, 5. ayet. Yaratılış 6, ayet 5. Ne diyor orada?
Rab baktı, yeryüzünde insanın yaptığı kötülük çok, aklı fikri hep kötülükte.
Bak, insanın yaptığı kötülük çok, aklı fikri hep kötülükte. Demek ki kötülükten başka bir şey yoktu o dönemde, değerli kardeşler. O sıkıntılı, o zor koşullara rağmen Hanok Tanrı'yla 300 yıl, uzun bir süre yürümeyi sadık bir şekilde başardı değerli kardeşler. Bu ne demektir? Bu ne demektir sizin için? Bütün zor koşullara rağmen Hanok yürümeyi başardı. Bu neyi gösteriyor? Evet, bu kadar basit. Bahane yok. Ya tabii ki zor, tabii ki dar yol. Rab demiyor ki sana geniş yol, kısa yol. Tabii ki dar ve uzun, acılı bir süreç. Ama bizim yaşadığımız hayat ne kadar çekilmez bir hayat da olsa değerli kardeşler, Rab ile birlikte yürümek mümkün nokta. Bahane yok. Kesinlikle. Bu yeryüzünde Rab ile birlikte yürümek mümkün. Kolay değil. Onu söyleyeyim. Çok zor. Ama imkansız değil. Mümkün değerli kardeşler. Ama sen insanlara bu sevinç getiren habere vermek istiyorsan, götürmek istiyorsan, tanıklıkta bulunmak istiyorsan önce Rab ile birlikte yürüyor olman gerekiyor. Rab ile birlikte yürüyor olman gerekiyor sevgili kardeşler. Rab ile birlikte yürüyor musun? Rab ile birlikte yürümüyorsan Rab'deki ışığı başkalarına nasıl götürebilirsin? Mümkün değil. Işığa yakın olacaksın ki ışığı alıp yansıtabilirsin. Doğru mu? Şimdi bakın, gökyüzüne baktığınız zaman, değil mi? Bir kere daha burada söylemiştim, hatırlayın. Dedim ki yıldızlar ne zaman parlak görünüyor? Ortalık çok karanlıksa, değil mi? Ortalık çok karanlıksa yıldızları görmek çok daha kolay. Yani karanlık fazla oldukça yıldızlar daha çok parlak görünüyor. Şimdi şöyle sorun. Yıldızlar kendilerinde mi bir ışık var? Onlar ışık mı üretiyorlar? Hayır. Güneşten aldıkları ışığı yansıtarak karanlığı aydınlatıyorlar. Biz ışık üretemiyoruz. Işık yok bizde. Ama Rab diyor ki Matta 5. bölümde siz dünyanın ışığısınız diyor. Bunu nasıl anlayacağız? Siz Rab'de kaldıkça, Rab'de yaşadıkça, Rab ile birlikte yürüdükçe dünyanın ışığısınız. Nasıl ki değerli kardeşler, yıldız da olsun, ay olsun, gecenin karanlığını aydınlatıyorsa bizler de Rab'den aldığımız güzelliği, Rab'den aldığımız yüceliği, görkemi karanlık yürekleri aydınlatmakla sorumluyuz. Yapıyor muyuz bunu? Karanlık yürekler var değil mi çevremizde bol bol? O yüreklere ışık oluyor muyuz sevgili kardeşler? Evet. İman yaşamı, son sözler, iman yaşamı trenle yapılan bir yolculuk değil. Otobüsle de yapılan bir yolculuk değil. İman yolculuğu yürüyerek yapılan bir yolculuk. Yürüyerek yapılan bir yolculuk sevgili kardeşler. O yolculukta yalnız değiliz. Ne öğrendik? Öncülük yapan birimiz var. Bize yol gösteren birimiz var. Ve yol gösterirken aynı zamanda da o yolculukta önümüze çıkan sorunlara karşı göğüs gerebilmek için bizi güçlendiren, teselli edip bizi güçlendiren bir yardımcımız var hamdolsun. Ama aynı zamanda da ne dedik? Güçlendirmekle kalmıyor. Aynı zamanda da gözü devamlı üzerimizde bizi tehlikelere karşı ne yapıyor? Koruyor dedik. Ama aynı zamanda bir şey daha söylemiştim, çok önemli. Bu yolculuk hedefi olan, amacı olan bir yolculuk. İman yolculuğunun bir hedefi var. Nedir bu? Yuvaya götüren bir yolculuk. Bunu lütfen unutmayın. Koşullar zor, şartlar zor, sıkıntılarımız var, sorunlarımız var ama yalnız değiliz. Ve nereye gideceğimizi biliyoruz. Sizden tek bir ricam var sevgili kardeşler. Nereye gideceğinizi bilerek artı kime iman ettiğinizi, size kimin öncülük ettiğini bilerek adımlarınızı atmaya devam edin. Benim son sözlerim bu olacak sizler için. Yüreklerimizi eğelim. İman yolculuğu tabii ki kolay bir yolculuk değil, zor bir yolculuk. Ama teselli eden yalnız olmamış olmamız hamdolsun. Bilmiyorum, bu yolculukta hepimiz ilerliyoruz. Bakalım yüreklerimize bu yolculukta ilerlerken Rabbimiz yolculuğumuzun hangi noktasında? Gerçekten bize öncülük ediyor mu? Gerçekten bizi teselli ediyor mu? Ve gerçekten de bize gereken gücü veriyor mu? Sami yine tekrar bir 20-25 saniye aradan sonra duayla kapatır. Ve ben de dahil değerli kardeşler, hepimizin gerçekten Rabbe daha yakın olma gereğimiz var. Bu kadar açık ve net. Gerçekten.